Ayrım 28.
Fransa'da Almanların alışkın olduğu rahata rastlanmazdı ama Fransızların da kendilerine özgü yanları vardı. Şakacıydılar, inceydiler. Dostlukları tatlıydı. En önemlisi de insanı el üstünde tutarlardı. Mimi yalan söylemişti herhalde. Yüzünü gözünü morartan başkası olmalıydı. Fransa'da bulunduğum süre içinde bir kere kötü davranmadılar bana. Ama Dumas kendi işine fazlaca gömülmüş biriydi. Yaşı 60'ı geçmişti. Yeryüzünde her şeyin değiştiğine aklı ermiyordu. Onu Gestapo'ya ihbar etmemekle iyi yaptım. Bir Alman gönlü yüce olmalıdır. Hem sonra meslek dayanışması da var. Bu anıyı nereden hatırlamıştı? Dijon'da ne kadar rahattı. Ya Mimi, onunla bir gece geçirmek için neler vermezdi. İlkbahardan bu yana papaz hayatı yaşıyordu. İzin alıp Gerta'yı görebilse ne iyi gelecekti. Şimdi bunu düşünmek olanaksızdı ya, önce Moskova'yı almak gerekiyordu. Derken pis bir ırmak çıkmıştı karşılarına. Führer, Kızıl Kuvvetlerin büyük bir bölümünün yok edildiğini açıklamıştı. Ne dediğini bilirdi. Buradan insan burnun ucunu göremiyordu. Anlayamadığım bir şey var. İlerledikçe işimiz güçleşiyor. Fransa'da tam tersi olmuştu. Bazı arkadaşlar önceleri Fransızların direndiklerini anlatmıştı. Karşı saldırıya bile geçiyorlardı. Ama bizim alayın eline savaşma fırsatı bile geçmedi. Kızıllar bunca askeri nereden buluyorlar? Kraus makinalıları yok ediyor. Yine de bizi makinalıyla taramaya devam ediyorlar. Cin çarpmış gibi bu herifler. Oysa işlerini bitirdiğimizi biliyorlar. Direnmek neye yarar? Moskova 2 adım ötede. Oraya varacağımız belli. Bir ay daha kazanmak için yığınla insanı öldürtmeye razı adamlar. Bütün kozların elimizde olduğunu gören Fransızlar savaşı bırakmışlardı. Doğal bir şey. İyi kumarbazlar hep böyle yapar. Ama Ruslar gerçekten yabani, yollarına bir göz atmak yeter. Rusya seferinin ilk günlerinde Keller pencereleri ateş eden, kapıları kıran, genç kızları sürükleyen arkadaşlarını yatıştırmaya çalışmıştı. Almanların ne yüce ruhlu kişiler olduğunu onlara göstermeliyiz. Çocuklara şeker bile dağıtmıştı. Düşündükçe gülüyordu kendi kendine. Gerta haklı. Ben çok safım. Bu saflığım da bir türlü geçmeyecek. Yaşlı bir kadın ağlamasın. Bir küçük kız gülmeye görsün. Hemen bir eşeklik yapmaya hazırım. Dün Kurt Schramm öldü. Bir filoloji öğrencisi. Dünya çapında bir bilgin olabilirdi. Oysa üniversitenin ne olduğunu bilmeyen bir Asyalı onu öldürdü. Şeker mi? Yok canım. Burada gereken kırbaç. Kırbaç. Bu herifleri tepelemek, dönüp arkalarına bakacak fırsatı vermemek gerek. 5-10 yıl sonra bunlara insanca davranılabilir. Daha önce değil. Bir yıldan kısa süre önce Keller Dijon'da rahat bir hayat yaşıyordu. Tecrübeli bir asker sayıyordu kendini. Ateş etmemiş miydi? Şimdi gerçek bir savaşçı olmuştu. Kurt kollarında ölmüştü. Hem yalnız kurt değil, bu uğursuz ırmağın önünde taburun 1/3'ünü kaybetmişlerdi. Önceki gün Keller üzerinde bir bit bulmuş ve midesi bulanmıştı. Sonra kendi kendine savaş bu işte demişti. Kanıyla, pisliğiyle, dehşetiyle gerçek savaş bu. Mimi'yi düşünmenin sırası değil. Belki arkadaşları genç kızların ırzına geçmekte haklıydılar. Onlara çiçek sunacak değillerdi ya. Savaşın da kendine göre kanunu vardı. Zaman zaman insanın içini rahatlatması, yakması, yıkması, boğması gerekiyordu. Gerta beni tanıyamayacak. Yabanileştim. Taburda her türden adam vardı. Pazar eğlencelerini, gübreleri, ineklerin ne kadar süt verdiğini anlatan köylüler, bir tüccar, öğrenciler, bir müzik hocası. Keller, Astsubay Willy Weber'le dost olmuştu. Genç kızlarınki gibi saf ve temiz yüzlü biriydi bu Weber. Ama gözleri, görmüş geçirmiş, sert bir askerin gözleriydi. Sinirlendiğinde şişen Adem elması inip kalkmaya başlamasa, Weber'e güzel, yakışıklı bir çocuk denebilirdi. Taburda Weber gözü pek biri tanınıyordu. Savaştan önce Iena Üniversitesi'nde okumuştu. Elinden düşmeyen kitaplar Keller'i şaşırtıyordu. Schopenhauer, Chateaubriand ve Dostoyevski'yi sık sık anardı. Nietzsche'den koca koca sayfaları ezbere okurdu. Üstelik kara kuru bir kitaplık faresi de değildi. 2 kadeh atmayı, eğlenmeyi severdi. Ortalık durulduğunda da herkesten iyi bilirdi başının çaresine bakmayı. Weber'in peşinden giderse krema ve tavuk yiyeceğinden rahat yatakta uyuyacağından emindi Keller. Willie'ye baktıkça Keller'in aklından şunlar geçiyordu. Profesör Dumas bizi hiç anlamayacak. İşte yeni kuşak. Kitaplı asker, tüfekli bilge kişi. Savaşın bitmesini dört gözle bekliyorum demişti bir gün genç dostuna. Tabii yeni bir Avrupa kurmak için pek çok şeyi yıkmak gerekiyor. Ama zafer kazanıldığında kitaplarımıza, ailelerimize döneceğiz. Weber gülümsedi. 19. yüzyılın kalıntılarından kendinizi bir türlü kurtaramamışsınız. Biri aptal yüzyıl demişti o yüzyıla. Haklıydı da. Cahillere özgürlük, hoşgörüye saygı, aynı zamanda da küçük evleri, basit bir hayatı düşlemek, kulakları tırmalayan bir barış özlemi, tek kelimeyle saçmalık, kokuşmuşluk. Biz bambaşka şeyler için dünyaya geldik. Bu yüzyılda Almanların yüzyılı olacak. Dinleyin Johann. Trajik olaylar geçmeden biyografi yazılamaz. Ulusların tarihi boş kalır. Hollandalılar savaşmayı bildikleri sürece Rembrandt gibi ressamlar yetiştirdiler. Şimdi neleri var? Peynirleri. Babam eskiden Bohemya sınırına yakın büyük bir çiftliğin kahyasıydı. Çiftlikte sazan balığıyla dolu bir de göl vardı. Dresden'den gelen balıkçılık uzmanını hatırlıyorum. Göle turna balığı atın, sazanlar irileşir demişti. Tehlikeden yoksunluk insanları yozlaştırır. Fransızlar savaşmak istemiyorlardı. Şişmanlayıp yağ bağladılar. Aslında bize minnettar olmaları gerek. Onların yağlarını erittik. Belki bu besli horozlar eskiden birer kavgacı horoz olduklarını hatırlarlar. Rusların savaşmak istediğini mi sanıyorsunuz? Mecbur kalıyorlar. Kişilikten yoksun herifler hepsi. İnsanı can sıkıntısından gebertir. Onları yenmemize şaşmamalı. Savaş bizim için bir felaket değil. İnsan aklının en üstün belirtisi. Keller tartışmaktan kaçındı. Aslında o basit düşten vazgeçmemişti bir türlü. Küçük evi, Gerta, kremalı kahvesi, kitapları. Ama Weber'in haklı olduğunu anlıyordu. Bu yumurcak çağın duygusunu dile getirmişti. Hepsine bir gün dinlenme verildi. Alay takviye almıştı. Kapkara suratlı, ıslak bir köy. Ürkek yüzlü ihtiyar karılar. Askerler kaputlarını kurutuyor, patates kızartıyorlardı. Çocukluklarında öğrendikleri şarkıları söylüyorlardı. Kulübelerin içi sıcaktı. Herkesin keyfi yerindeydi. Weber bir şevotka bulmuştu. Zevkini uzun sürdürmek için ufak ufak yudumlar alıyordu. Keller oturmuş uyukluyordu. Gözlerinin önünden hiç durmadan Mimi geçmekteydi. Ah köpek karı, böyleleri ancak Fransa'da bulunabilirdi. Bir şangırtıdır koptu. Biri cama taş atmıştı. Hepsi yerlerinden fırlayıp makinalılarına yapıştılar. Allah'ın belası ülke, insan hep tetikte durmak zorundaydı. Weber karanlığa aldırmadan yağmur altında dışarı fırladı. Birkaç dakika sonra da sarışın, deli gibi haykıran bir çocukla döndü. Kısa saçlı, kepçe kulaklı, ellerine hep kıymık batmış bir yumurcaktı bu. Heidelberg'de yığınla benzerine rastlanırdı ama oradakiler daha temizdi. Çocuğun söylediklerini kimse anlamıyordu. Durmadan konuşuyordu yumurcak. Weber'in gözleri daha da sertleşmişti. Adem elması iyice fırlamıştı. Çocuğu sıkı sıkı tutuyordu. Birden kimsenin beklemediği bir sıra gerildi, küçüğün kafasını sobaya vurdu. Keller başını çevirdi. Her şeye rağmen çocuklarla savaşmak iğrenç şeydi. Sonra kurtun ölümünü hatırladı. Üstelik taş tam Willie'nin kafasını sıyırıp geçmişti. Weber'den biraz daha vodka istedi, içti. Hemen uyudu. Uyandığında çocuk ortadan kaybolmuştu. Askerler tıraş oluyordu. Postallarını boyuyor, kahve pişiriyorlardı. Willie, Marcus Aurelius'un düşüncelerini okuyordu. Sonra yeniden ova belirdi önlerinde. Ağaç kalıntıları ve çamurla kaplı ova. Bu pis ırmağı zorlayıp geçmezsek rezil olduğumuzun resmidir demişti Kraus. Bizim yüzümüzden başkaları ilerleyemiyor. Weber de ona şu cevabı vermişti. Şimdiye kadar iş yalnız bizimle ilgili değildi. Ama alay artık takviye aldı. Yarın öbür kıyıya varacağımızdan eminim. Almanlar bu kere de püskürtüldüler. Hemşire var ya, Osip'in kolunu sararken içini çekiyordu. Bir mayın parçası dirseğinin biraz üstüne girmişti. Osip yüzünü buruşturuyor, yine de gülümsemeye çalışıyordu. Kemiğe değmiş olmasından korkuyorum demişti Varya. Sizi revire yollamak zorundayım. Kemiğe değdiği falan yok canım. Hem üstelik sol kol. Hiç kullanmıyorum. Revire gitmem de olanaksız. Savaş asıl şimdi başladı. Birini canlı enseledik. Herifteki küstahlığa bakın. Nehirde yüzmeye kalkmış. Durun burada, şimdi getirecekler. Neyse ki arabası bozulan bir tercüman var içimizde. İlk olarak etten kemikten bir Alman göreceklerdi. Hepsi de merak içindeydi. Yalnız eskiden pedagoji enstitüsünde okuyan tercüman Zeldovich kaşlarını çatmaktaydı. Bir hafta önce ele geçirilen Almanları sorguya çekmek üzere yollanmıştı. Tek Alman yakalanmadığı halde alay karargahına da dönemiyordu. Tercümanlık görevini unutan Zeldovich de orada bekliyor, tüfeğiyle savaşa katılıyor, ustalıkla küfür savuruyordu. Şimdi bomba altında yaşadığı günlerden çok daha heyecanlıydı. Alman şiiri okumuştu. Tümen karargahında sorulan sorular onu şaşırtmıştı. Ateş hattına paralel yola Almanca'da ne denirdi? Topçunun saldırısı neydi? Düzenli bir harekat nasıl söylenirdi? Tabii bu terimlere ne Schiller'de rastlamıştı ne de Heine'de. Willy Weber'in acınacak bir görünüşü vardı. Islanmıştı, yüzü morarmıştı. Yakalayanların elinden kurtulmaya çalıştığı için olmuştu bu. Karşısındakilere aşağıdan yukarı bir baktı. Bakışlarındaki sertlik, kendini beğenmişlik kaybolmamıştı. Ama önce birine, sonra öbürüne dönüşündeki acelecilikte, anlaşılmaz bir dile kulak verişindeki merakta heyecanı okunuyordu. Osip Zeldovich'e, hangi alaydan olduğunu sorar mısın dedi. Karşılığında Weber kükredi. Kızıl Ordu bozguna uğradı. Generalleriniz teslim oluyor, sizi de teslim olmaya çağırıyorum. Führer adına, kimsenin canını yakmayacağız. Zeldovich şaşırmıştı. İnanmayacaklar, Almanca bilmediğini sanacaklar. Komiserim, Alman aklına eseni söylüyor. Sen yine de ne dediğini Rusça'ya çevir. Zeldovich Weber'in sözlerini kelimesi kelimesine çevirdi. Osip Weber'in yüzüne sert sert baktı. Ordumuzun adına leke sürecek bir şey yapmaya niyetliyse çok yaşamaz. Bu sözler Zeldovich'in hoşuna gitti. Çok yaşamazsınız dedi Weber'e. Weber gözlerini kapadı. Adem elması upuzun boynunda gidip geldi. Yüzü ter içinde kaldı. Bir şey söylemek istedi. Boğazından boğuk hırıltılar çıktı. Sonra gözlerini araladı. Dehşetle Osip'in yüzüne baktı ve bağırdı. Beni kurşuna dizemezsiniz. Askerim ben. Verilen emirleri yerine getirdim. Öğrenciyim. İyana'da annem var. Osip tiksinerek yüzünü buruşturdu. Kimsenin onu kurşuna dizmeye niyetli olmadığını anlat. Adam gibi davranmaya baksın. Burada Führer'le değil, insanlarla karşı karşıya bulunuyor. Hangi alaydanmış? Weber hazır ola geçti. Ayrıntılara kadar anlattı. Zeldovich sözlerini çevirirken onu izlemekte güçlük çekiyordu. Sorgu sona erdiğinde Goryuntsev Osip'in yanına geldi. Komiserim, bu köpeği öldürmeme izin verir misiniz? Olanaksız. Kendisi harp esiridir. Üzülme. Bunun gibi nicelerini savaşta görme fırsatı bulacaksın. Buna gelince karargaha götürülmesi gerekiyor. Assubay herif. Üstelik de geveze. Orada daha sıkı sorguya çekerler. Tercümanı da yanına al. Sürünerek gidersiniz. İkiniz onu götüreceksiniz. Yalnız dikkat et. Karargaha canlı varması gerekiyor. Anladın mı? Alay karargahının bulunduğu küçük köye vardılar. Zeldovich geri döndü. Emir subayı da beklemesi gerektiğini, yarbayın işi olduğunu bildirdi. Goryuntsev bir kirişin üzerine çöktü. Alman'a da eliyle işaret etti. Otur. Weber hiç Rusça anlamıyordu ama Goryuntsev konuşmakta diretti. Alçaksın sen. Gerçekten alçak bir herifsin. Neden ülkemize girdiniz? Şu kırmızı surata bakın. Evinde rahat etmiyor muydun? Asalak. Geliyor, evleri yakıyor, insanlara işkence ediyorsunuz. Korkma. Sana dokunma. Komiserimiz ne yaptığını bilir. Yalnız bir tek şey söyleyeyim. Dünyanın en sefil adamısın. Goryuntsev cebinden bir gazete, bir de tütün tabakası çıkardı ve sigara içmeye koyuldu. Sonra tabakayı Weber'e uzattı. İç asalak. Bana kalsa hepinizi gebertirim. Ama yaşaman gerektiğine göre sigara içmen de gerekli. Asalığın birisin ama canın sigara istiyor. İç dedik be adam. Alışkın olmadığı acı duman Weber'i öksürttü. Ama hemen ardından içine büyük bir sevinç doldu. Yaşayacağını anlamıştı. Başka şeyi düşünmeden kendisine armağan edilen hayata gülümsüyordu. Osip Klava'ya mektup yazmak istiyordu. Uzun süre bembeyaz kağıdın üzerine eğilmiş halde bekledi. Sonunda bir şeyler yazabildi. Sevgili dost Klava, İvan Alekseyeviç bana sizden çok söz etti. Ne yürekli bir kadın olduğunuzu biliyorum. Bütün gücünüzü toplayın Klava. Kalemi bıraktı. Yürümüyordu. Yazarlardan başkası bilmezdi bu işi becermeyi. Zarubin'e sorsam. Petritski koştu geldi. Bağlantı kuruldu. Yarbay Krapiskev sizi çağırıyor. Almanlar yeniden saldırıyor. Bakın gerçek bir donanma şenliği. Osip Ahize'ye yapıştı. Benim. Tercüman size durumu anlatmıştır. Önemli olan cephane. Almanlar mı? Az önce yine deliklerinden çıktılar. Anlamıyorum. Biz mi? İdare ediyoruz. Bekliyoruz işte. Sığınakta hava boğucuydu. Ölgün ışıklı bir ampul, kirişleri ve insan dolu köşeleriyle geniş mahzeni güç aydınlatıyordu. Kimi uyuyor, kimi sıkıntıdan durmadan esniyor, patlamalara kulak veriyordu. Ufak tefek yaşlı bir kadın bütün gücüyle küçük bir pakete sarılmıştı. Hamile bir kadın hıçkırarak ağlıyor, Nina Georgievna onu avutmaya çalışıyordu. Korkmayın, bomba değil, bizim uçak savarların sesi. Bakın, bu bomba epey yakınımıza düştü dedi biri. Kadın yeniden ağlamaya başladı. Nina Georgievna bıkmıyor, usanmıyordu. Uçak savarların sesi diyorum size, sinirlenmemek gerek. Hemen şimdi alarm sona erecek. Kadını kollarına aldı, az sonra susturdu. O anlar Nina Georgievna büyük bir iç rahatlığı duyuyordu. Savaştan kısa süre önce Olga Sergey'e annesi hakkında şöyle demişti. Annem Lermontov'taki gemi yelkeni gibidir. Durmadan fırtına yarar. Nina Georgievna'nın hayatı da çocukluk ve ilk gençliği dışında istediği gibi geçmemişti. İç savaş yıllarında hasta kocasına dört elle sarılmıştı. Adam buz gibi odada İngiliz emperyalizmi üzerine kitap yazıyordu. O sıralar Nina Georgievna'ya hayat yanından geçip gidiyormuş gibi gelirdi. Sonra yaz, kırmızı tabut, söylevler geldi. Bir takım önemsiz şeyler her gün büyük kaybını hatırlatıyordu. Ucu kemirilmiş bir ağırlık, gazetelerden kesilmiş yazılar, eski mektuplar. Nina Georgievna çocuklarının bakımının ortaya çıkardığı dertlere kaptırdı kendini. Ya Olga'ya pabuç almak gerekiyordu, ya gençlik kampına giden Vasya'nın üstünü başını donatmak, ya da Sergey'in yırtılan dirseklerini onarmak. Üstelik işi de vardı. Okul, enstitü, parti toplantıları, 5 yıllık plan üzerine hazırlanacak raporlar, Sergey'in anlattıkları. Ama bütün bunlar ona yetmiyordu. Her şeyini vermek isterdi. Şimdi yalnız geçen gecelerin üzüntüsünü, bitip tükenmeyen kuşkularını unutmuştu. Bu yaşlı ve hasta halimle kime faydam dokunur benim? Moskova'nın hayatını yaşıyordu. Mahalle komitesine başvuruyor, hazrola geçen askerler gibi emirleri bekliyordu. Nerede olursa, sığınakta, istasyonda, hastanede insanları destekliyor, güvenini onlara da aşılıyordu. Ara sıra gece yarısı avutulma gereği duyuyordu o da. Savaşın başından beri Vasya'dan haber alamamıştı. Kaç kere Natasha'ya Minsk'te birbirlerinden nasıl ayrıldıklarını anlattırmıştı. Ordu birliklerinin ormanlarda dayandığı söyleniyor. Hem belki Vasya öldürülmüştür. Şimdi Sergey de gitti. Seyrek olmakla birlikte yazıyor. İçim rahatlasın diye cephe gerisindeyim diyor. Nina mektuplardaki aksamanın nedenlerini kendi kendine bulmaya çalışıyordu. Posta iyi işlemiyordu bir kere. Yaralı, cephane, mülteci taşınıyordu. Mektuplarla uğraşacak zamanı yoktu kimsenin. Herhalde yarı yolda kayboluyordu bu mektuplar. Üstelik Vasya mektup yazmayı hiç sevmemişti. Durum düzelirse yazardı. Sergey'den Eylül'de mektup almıştı. Nina Georgievna kendinden başka herkesi avutmayı becerirdi. Korkunç şeyler görüyordu düşünde. Bir gemi batıyordu. Vasya geminin içindeydi. Sergey bilmediği yabancı bir kentin alanında upuzun ölü yatıyordu. Dehşet içinde sıçrayarak uyanıyor ve su içiyordu. Sonra da kendi kendinden utanıyordu. Gevşiyorum. Herhalde sinirlerim bozuldu. Minsk'te deniz var. Sergey daha cephe gerisinde. Birlikleri yeni kuruluyor. Ama Nina Georgievna'nın yüreği yine de sıkışıyordu. Sonra öbür insanların yanına gidiyor, kendi dertlerini unutuyordu. Önceleri gelinlerini sık sık görürdü. Bir gün Olga'ya sormuştu. Varya'yı mı yoksa Natasha'yı mı daha çok seviyorsun? Nina Georgievna cevap verememişti. İkisini de ayrı ayrı seviyordu. Varya ile sanattan, edebiyattan söz edebilir, düşüncelerini ona açabilirdi. Nina Georgievna oğlunun seçimini uygun bulmuştu. Varya ince, az rastlanan yumuşaklıktaydı. Natasha onun gözünde bir çocuktu. Eskiden Olga'yı nasıl nazlandırmışsa, şimdi aynı şeyi Natasha'ya yapıyordu. Natasha'nın biraz canı sıkılıyordu ama kendi kendine, hoşuna gidiyor zavallının beni şımartmak, ne yapalım diyordu. Önce Valya Ağustos ayında gitmişti. Natasha hemşirelik kurslarına yazıldı, Riyazan'a yolladılar. Nina Georgievna yolda yemesi için çikolata, tereyağlı ekmekler verdi ona. İçini çekerek, daha o kadar küçüksün ki dedi. Geriye kızı Olga kalıyordu. Ama her zamanki gibi aralarında yine bir anlayışsızlık duvarı dikiliyordu. Olga hep yiyecek karnelerinden, erzak yığınağı yapmaktan söz ediyordu. Birilerinin Labasov'u kutladığını, çok iyi bir yazı döktürmüşsünüz dediğini anlatıyordu. Belki annesinin tasasını dağıtmak için söylüyordu bunları. Yine de Nina Georgievna'nın kaşları çatılıyordu. Böyle zamanda şu Olga'nın düşündüklerine bakın. Nina Georgievna Moskova'yı da tanıyamaz olmuştu. Kuşku yalnız insanların yüzüne değil taşlara bile sinmişti. Binalardan birçoğu gizleniyordu. Kasvetli, iç kapayan bitkilerle örtülmüştü bunlar. Kalın duvarların üzerinde zehirli ağaçlar yeşeriyordu. Gördükçe insanın yüreği sıkışıyordu. Akıl almaz çavdar ekmeğini andıran şatolar alanlarda bitivermişti. Moskova ırmağı yüzünü alacalı bulacalı bir örtüyle örtmüştü. Nina Georgievna neşe içindeki bir çocuğun sözlerini duyunca yapılanların doğurduğu acıyı daha da derinden duydu. Anneciğim diyordu çocuk, küçük bir evin damında çam ağacı var, Noel Baba gelecek. Anne cevap verememişti, ağlıyordu. Yollar kuşkulu insanlarla doluydu. Kadınlar paketlerini, denklerini, bavullarını arkalarından sürüklüyorlardı. İstasyonların yakınında insan kaynıyordu. Akşama doğru balinayı ya da sosisi andıran balonlar ağır ağır, gri ve alçalan gökyüzüne yükseliyorlardı. Büyük bir kalabalık metro istasyonlarının girişine birikmişti. Geceleri karanlık ve gürültülüydü. Canavar düdüklerinin, uçaksavar toplarının ve bombaların arkası kesilmiyordu. Birkaç ılık günün ardından kış erken geliverdi. Orel, Viyazma ve Mitsensk konusunda ürkütücü haberler duyuluyordu. Moskova barışın durgunluğunu unutalı çok olmuştu ama öbür durgunluğa, askerin sükunetine bir türlü erişememişlerdi. Her yanda boşaltmanın sözü ediliyordu. Birkaç ev boşaltılmıştı. Nina Georgievna'nın komşuları da gitmişti. Olga geldi. Beni kutlayabilirsiniz. Gidiyoruz. Çok heyecanlıydı. Nina Georgievna onu yatıştırmaya çalıştı. İyi iyi. Sizinki gibi bir gazetenin cephe gerisinde büyük faydası dokunur. Yine de üzülme Olga. Moskova'yı alamayacaklar. Bundan eminim. Ben de senin gibi düşünüyorum. Almanlar ayın 20'sinde Kızıl Meydan'da olacaklarını radyo ile bildirdiler ama palavra söyledikleri. Sergeyden hiç haber alabildin mi? Hayır. Anne, burada kalmaya kararlı mısın? Bana kalırsa yaptığın çocukluktan başka şey değil. Gitmemi söylemedikleri sürece, şimdi yapılacak o kadar çok iş var ki. Seni de gönderecekler gibi geliyor bana. Bu yaşta yine de kısmetin var. Çok şey taşımak zorunda değilsin. Ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Bir sürü eşyam var. Hepsini götürmek olanaksız. Bırakırsam da yazık, çalarlar. Nina Georgievna yeniden kızından uzaklaştığını, bir çeşit düşmanlık duyduğunu hissetti. Böyle bir anda Olga pılısını pırtısını düşünebiliyordu.